Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Ölüm ve Şeytan. Yazarı Frank Schätzing. Özgün adı Tod und Teufel. Çevirmeni Cem Demirkan. Türü roman. Resif Yayıncılık. 1. baskı 2011. ISBN numarası 978-605-4090-15-0. Bu kitap 445 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Nisan 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Toplam 27 dilde yayımlanan ve tüm dünyada 5 milyondan fazla satan fenomen kitabın yazarından bir uluslararası bestseller daha. Hayran bırakan orijinallikte bir çalışma, yazar keyifle okutmakla kalmıyor, oldukça da eğlendiriyor. Şiddetle tavsiye. Library Journal. Schätzing dönemin atmosferini inandırıcı bir canlılıkla romana yansıtıyor ve bu kitabı türünün zirvesine taşıyor. The Independent. Dikkatle araştırılmış görkemli bir hikaye. Temposu hiç düşmeyen bir yazım tarzı. Harika bir gerilim. EKZ. Toplumun zirvesindeki egemenlik savaşının hikayesi. Diğer tarihi romanların çok ötesinde. Muazzam. Rheinische Post. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı romanındaki zengince kurgulanmış sahneleri ve tarihi detayları sevmiş olan okuyucular, Frank Schätzing'in ortaçağı görkemle canlandırdığı bu romana hayran olacak. Frank Schätzing, Köln 1957, iletişim bilimleri okudu ve bir süre bir reklam ajansı yönetti. 1990'da yazar olmaya karar verdi ve kısa hikayeler yazmaya başladı. 1995'te ilk romanını yayımlayan Schätzing, 2004 yılında ise satış rekorları kıran uluslararası bestseller romanı Sürü ile dünya çapında üne kavuştu. Schätzing, boş zamanlarında gelecek araştırmalarıyla ilgilenmektedir. Ödülleri: 2002 Köln Edebiyat Ödülü, 2004 Corin Edebiyat Ödülü, 2005 Kurt Laßwitz Ödülü, en iyi roman Sürü, 2005 Alman Bilim Kurgu Ödülü, en iyi roman Sürü, 2005 Goldene Feder Ödülü, en iyi roman Sürü, 2005 Alman Gerilim Ödülü, en iyi roman Sürü, 2006 Doktor Kurt Neven Dumont Madalyası, Batı Alman İletişim Akademisi. Yıl 1260, Avrupa'nın en iddialı yapısı olan Büyük Katedral yavaşça Köln sokakları üzerinde yükseliyor. Göğe ulaşmış kulelerinin ve payandalarının gölgesinde ise doğaüstü yeteneklere sahip bir suikastçı yeni avlanma alanını gözlüyordu. İnsandan çok bir gölgeyi andıran katil ilk kurbanının canını almakta hızlıdır ama bu cinayetin bir tanığı vardır. Tilki Jakob adlı alev saçlı bir hırsız, siyahlara bürünmüş heyyuladan korkmakta haklı olan Jakob, canını kurtarmak için kaçmaya başlar. Bizzat ölüm meleği tarafından kovalanmakta olduğuna emindir. Kurnaz tilki şehrin sokaklarını avcunun içi gibi bilmesine rağmen en sevdiği silah tabanca kabzalı bir arbalet olan zalim ve yaman katilden bir türlü kurtulamaz. Kader aldığı yaralar ve çaresizlik Jakob'u elbise boyacısı güzel bir kız, onun ayyaş bir serseri olan babası ile bilge bir din adamı olan ve fikir tartışmalarını şarabı sevdiği kadar seven amcasından yardım istemek zorunda bırakır. Bir arbalet okuyla gelecek zamansız ölümün tehdidi enselerindeyken Jakob'un alışılmadık çetesi kendilerini bastırılamaz bir intikam arzusundan doğan ve şehri paramparça edecek bir komployla karşı karşıya bulur. Sokaklar kana bulanmak üzeredir. Jürgen için tüm kalbimle. Lisan gerçeği örtmez, onu gün ışığına çıkarır. Peter Abelard. İlk söz. Kurttepe'de dikilmiş gözlerini akşam güneşinin altın rengi ışıklarıyla yıkanan büyük sura dikmişti. Nefes alışverişi normaldi. Güçlü böğrü hafifçe titriyordu. Tepelerdeki Jülich şatolarından ağaçların sona erdiği ve şehrin açıkça görülebildiği bu açıklığa gelmesi tam bir gün sürmüştü. Yine de hiç yorgunluk hissetmiyordu. Güneş ufkun ötesinde alçalarak bir alev topuna dönüşürken başını arkaya çevirip etrafı gözden geçirdi. Havada kesif kokular vardı. Nehir suyu, kıyı çamuru, ahşap teknelerin çürüyen gövdeleri. Eşyaların ve insanların çevredeki hayvanlarınkiyle birbirine karışan kokularını içine çekti. Asma kokuları ve dışkı, tütsü, kömür ve et, terli bedenlerdeki tuz ve pahalı kürk, kan, bal, şifalı bitkiler, ham meyve, cüzzam ve küf. Aşkın, korkunun, dehşetin, zayıflığın, nefretin ve gücün kokularını da çekti içerisine. Aşağıdaki her şey kendi keskin lisanında onunla konuşuyor, kurda taş surların ardındaki yaşamı ve ölümü anlatıyorlardı. Başını çevirdi, sessizlik. Yaprakların hışırtısından başka tek bir ses duyulmuyordu. Bekledi, kımıldamadan ta ki güneşin altın rengi duvarın ardında kaybolup geride kapı burçlarının mazgallarında silik bir ışıltı bırakana dek. Kısa süre sonra bu ışıltı da kayboldu ve her şey karanlığa gömüldü. Gece yoldaydı, vadiyi yeni ve daha soluk renklere boyayacak, bu renklerin yerini ise tek aydınlığın, onun gözlerinin parıltısı olduğu gecenin karanlığı alacaktı. Kurtların insanların rüyalarında boy göstereceği zaman yakındı, değişimin zamanı, avlanmanın zamanı. Kıvrak adımlarla tepeden aşağı inerek uzun ve kuru otların arasında gözden kayboldu. Orada burada tek tük kuşların sesleri duyulmaya başlamıştı. 10 Eylül, kapıların dışında.
Üşüdüm.
Sen hep üşürsün zaten. Senin asıl sorunun korkağın teki olman. Heinrich paltosuna iyice sarıldı ve arkadaşına ters ters baktı.
Bu laflara gerek yok Matthias. Gerçekten soğuk.
Matthias omuz silkti. Kusura bakma o zaman. Madem ısrar ediyorsun. Evet, soğuk.
Anlatamadım ki, benim içim üşüyor.
Heinrich yapmacık hareketlerle bir şeyler tasvir etti.
Böyle şeyler yapmak zorunda kalmamız ne acı. Tanrı şahidimdir ki şiddete benim kadar uzak birisi yoktur ama...
Tanrı şahidin falan değil diye kesti sözünü Matthias.
Ne?
Tanrı neden değerli vaktini senin sızlanmalarını dinleyerek ziyan etsin ki? İşin aslını söylemek gerekirse gecenin bu vakti senin ata binmene bile şaşırdım.
İşte şimdi iyice abarttın diye tersledi Heinrich. Rica etsem biraz saygı gösterir misin?
Ben herkese hak ettiği saygıyı gösteririm.
Matthias atını ters dönmüş bir öküz arabasının çevresinden sürüp hızla çökmekte olan karanlığın içerisinde kayboldu. Hava güneşliydi ama Eylül ayı olduğundan günler kısalıyor ve geceler gittikçe soğuyordu. Derken sis bastırdı ve tüm dünyayı esrarengiz bir kasvete boğdu. Köln'ün surları yarım kilometre kadar arkalarında kalmıştı ve ellerinde alevleri titreyen meşalelerden başka bir şey yoktu. Matthias Heinrich'in korkudan altına yapmak üzere olduğunu biliyordu. Bu durum hoşuna gitmiyor da değildi. Heinrich'in iyi nitelikleri vardı ama cesaret bunlardan biri değildi. Onu dikkate almamaya karar verdi ve atını ileri sürdü. Kendi isteği haricinde kapı dışarı edilmediği müddetçe kimse bu saatte şehirden dışarı çıkmaya kalkışmazdı. Bölge güvenli değildi. Köln başpiskoposu ve çevredeki diğer bölgelerin derebeyleri tarafından ilan edilmiş olan asayişe rağmen her yer hırsızlar ve haydut çeteleriyle doluydu. Bu yaklaşık bir yıl önce, 1259'da olmuştu. Tek bir belge olarak hazırlanmış ve üzeri mühürlenmişti. Bu belgeye göre tacirler ve gezginler tüm Ren bölgesinde eşkıyalar tarafından soyulmadan ya da öldürülmeden rahatça seyahat edebileceklerdi. Bu durum özellikle de tacirler koruma için üstlerine düşen görevleri yerine getirdikleri zaman gündüzleri az ya da çok geçerli olsa da geceleri tam tersine dönüyordu. Kısa süre önce tecavüz edilip öldürülmüş bir kızın cesedi Frisian kapısından çok da uzakta olmayan bir tarlada bulunmuştu. Ailesi başpiskoposun sarayının karşısında yaşayan ve kuşaklardır zırh yapımcılığıyla uğraşan saygıdeğer insanlardı. Bir rivayete göre baş zebani kıza büyü yaparak onu dışarı çekmişti. Diğerlerine göre ise kızın tarlasında bulunduğu çiftçi sorumluydu bu olaydan. Her ne kadar onun katil olabileceğini düşünmüyorlarsa da nasıl olur da saygıdeğer kasaba sakinlerinin kızı onun arazisinde ölü bulunmuştu. Özellikle gecenin o saatinde kimse kızın orada ne yaptığına dair bir açıklama getiremezken, insanların ilk hezeyanları yavaşça kaybolmaya başladığında görüldü ki kız halk ozanlarıyla ve daha da kötüsü tiyatrolar sokağından gelen meddahlar ve şehre girmelerine asla izin verilmemesi gereken serserilerle dolaşmayı adet haline getirmişti. O zaman bu onun hatasıydı. Asayişe güvenmemek yerinde olacaktı. Bekle. Heinrich çok gerideydi. Saf kanını gereğinden fazla dizginlemişti. Matthias arkadaşının yetişmesi için yavaşladı. Şehirden çıktıklarından beri birkaç çiftliğin yanından geçmişler ve şimdi de küçük bir koruluğa varmışlardı. Ayın silik ışığı çevrelerini belli belirsiz aydınlatıyordu. ''Buralarda bir yerde beklememiz gerekmez mi?'' Heinrich'in sözleri de en az elleri kadar titriyordu. ''Hayır.'' Matthias koruluğun ağaçlarını süzüyordu. İzledikleri yol karanlıkta kaybolup gitmekteydi. Açıklığa gitmek zorundayız. Geri dönmek istemediğinden emin misin?
Ne? Kendi başıma mı?
Mahcup olan Heinrich dudaklarını ısırdı ama söylemişti bir kere. Bir an için de olsa öfke korkaklığına galip geldi.
Her fırsatta beni kışkırtıyorsun. Sanki geri dönermişim gibi. Sanki sürekli aklımda bu varmış gibi burada karanlıkta, burnu havada ve susmak bilmeyen adamın teki.
Susmak bilmeyen mi diye tersledi Matthias, atının dizginlerini çekerek Heinrich'i omzundan tuttu. Asıl senin susmayı öğrenmen gerek. Eğer ben buluşmaya geldiğimiz adam olsam ve senin sızlanmalarını duymuş olsaydım çoktan çekip gitmiş olurdum. Heinrich ona hem kızgın hem de mahcubane baktı ve ardından da ondan uzaklaşıp eyerinin üzerine eğilerek atını ağaçların arasında sürdü. Matthias da takip etti. Ağaç dallarının gölgeleri meşalelerinin alevlerinde dans ediyorlardı. Birkaç dakika içerisinde açıklığa varıp durdular. Yaprakların arasından esen rüzgarın uğultusu haricinde duyabildikleri tek ses tepelerinde bir yerlerdeki bir baykuşun ötüşüydü. Sessizce beklediler. Bir süre sonra Heinrich eğrinin üzerinde huzursuzca kımıldanmaya başladı.
''Ya gelmezse?''
''Gelecek.''
''Nereden biliyorsun? Onun gibi adamların sağı solu belli olmaz.''
''Gelecek.'' ''Jülich'li Wilhelm onu bizzat tavsiye etti. Bu da demektir ki gelecek.''
''Jülich kontu onun hakkında hiçbir şey bilmiyor.''
''Bu kişiler hakkında kimin ne bildiği önemli değildir. Önemli olan yaptıkları işlerdir. Bu adam da Wilhelm'e iyi hizmet etmiş olmalı.''
''Başkaları hakkında hiçbir şey bilmemekten nefret ediyorum ama.''
''Neden? Böylesi daha rahat.''
''Her neyse, belki de geri dönüp her şeyi yeni baştan düşünmemiz daha doğru olur.''
''Peki diğerlerine ne söyleyeceksin? Korkudan altına ve atının üzerine yaptığını mı?''
''Bu söylediğin için derhal özür dile.''
''Sen de kapa çeneni.''
''Bu yaşta nasıl konuşacağımı senden öğrenecek değilim.''
''Senden 3 yaş daha büyük olduğumu unuttun mu?'' diye alaya aldı Matthias. ''Bilgelik yaşla gelir. Ben bu yaşta henüz bilge biri olamadığıma göre kim bilir sen ne haldesindir.'' ''Tamam, sus artık.'' Arkadaşının cevap vermesine fırsat kalmadan Matthias atından inip çimlerin üzerine oturdu. Heinrich endişeyle çamların silüetlerini kolaçan etti ve aya baktı. Ay bulut kümelerinin ardına gizlenmişti. Tek tük yıldızlar göz kırpıyorlardı. Bu geceden hiç haz etmemişti. İşin aslı kendi yatağında ya da bir aşüftenin kollarında değilse o hiçbir geceden haz etmezdi. Onları takip eden kimse olup olmadığından emin olmak için başını çevirip dikkatle baktı. Ağaçların arasında bir gölgenin hızla hareket ettiğini gördü. Heinrich öyle bir telaşa kapıldı ki az daha atını mahmuzluyordu. Aniden boğazı rahatsız edici derecede kurudu.
''Matthias!''
''Ne var?''
''Şurada bir şey var.''
Matthias kaşla göz arasında ayağa fırlamış gösterdiği yöne bakıyordu.
Ben bir şey görmüyorum.
Ama bir şey vardı.
Belki de senin kahraman olma yönündeki dizginlenemez hevesin sonunda hayali düşmanlar görmene neden oldu. Dediklerine göre cadılar.
Şaka yapmanın sırası değil, bak orada.
Karanlığın içinde hafifçe parıldayan iki sarı nokta belirdi ve yaklaşmaya başladı. Siyahtan bile daha koyu, ne idüğü belirsiz bir şey, karanlık çalıların arasından meydana çıkmış, koca kafasını çevirerek onlara bakıyordu.
''Şeytan!'' diye haykırdı Heinrich dehşet içerisinde. Elini kılıcının kabzasına atmış ancak ıskalamıştı.
''Saçmalama!''
Matyas meşalesini kaldırdı ve ağaçlara doğru bir adım attı.
''Aklını mı kaçırdın? Tanrı aşkına geri dön!''
Matyas daha iyi görebilmek için çömeldi. İki nokta geldiği hızla ortadan kayboldu. Bir kurt dedi.
Kurt mu diye yutkundu Heinrich. Şehrin bu kadar yakınında kurdun ne işi var?
Avlanıyor dedi bir ses.
İkisi de arkasını döndü. Az önce Matyas'ın oturduğu yerde bir adam duruyordu. Uzun boyluydu. Omuzlarından aşağı dökülen gür sarı saçları beline kadar uzanıyordu. Pelerini de gecenin kendisi kadar karaydı. İkisi de geldiğini duymamıştı.
Matyas gözlerini kısarak karanlığa baktı.
Urquhart,
adam başını salladı. Heinrich korkudan eğrinin üzerinde donup kalmış, ağzı açık yeni geleni izliyordu. Matyas ona küçümseyerek baktı.
Artık inebilirsin. Uzun yılların erdemli ve soylu şövalyesi.
Heinrich'in yüzünde hafif bir tik belirdi. Ardından ağzını dişlerinin sesi duyulacak şekilde sertçe kapadı ve eğerinden aşağı indi.
Oturalım dedi Matyas.
Onlar atlardan biraz uzakta kendilerine bir yer seçip oturana kadar Heinrich sesinin tonunu düzeltip kendini toparlamayı başarabilmişti.
Geldiğinizi duymadık dedi imalı bir şekilde.
Tabii ki duymazsınız.
Urquhart sırıtınca iki sıra parlak diş gözler önüne serildi.
Kurtla çok meşguldünüz. Kurtlar çağrıldıkları yere gelmekte çabukturlar, bunu bilmiyor musunuz? Ne anlatıyorsun sen diye sordu Matyas kaşlarını çatarak. Aklı başında hiç kimse kurtları çağırmaz.
Urquhart gülümsedi. Haklı olabilirsiniz. Yine de muhtemelen sizin ondan korktuğunuzdan daha fazla sizden korkan bir köpektir. Eğer yüreğinize su serpecekse diye ekledi kibarca Heinrich'e doğru dönerek. Heinrich başını yere eğdi ve çimenleri kurcalamaya başladı.
''Atın nerede?'' diye sordu Matyas.
''Yeterince yakında'' diye cevap verdi Urquhart. ''Şehirde ona ihtiyacım olmaz.''
''Emin misin? Köln pek çok şehirden daha büyüktür.''
''Ben de pek çok attan daha hızlıyımdır.''
Matyas ona dikkatle baktı.
''Eğer öyle diyorsan, Jülich Kontu sana kaç para ödemeye hazır olduğumuzu söyledi mi?''
Urquhart başını salladı.
''Wilhelm 1000 gümüş marktan bahsetti. Duyduğuma sevindim.''
Teklifimizi arttırıyoruz. Yapılması gerekenler arttı. İki katına çıktı diyebilirim.
Sorun değil. Ben de ücretimin 3 katına çıktığını söyleyebilirim.
Bu hoşuma gitmedi.
Değişiklik de benim hoşuma gitmedi. Burada bir eşya için pazarlık yapıyor değiliz. 3000.
Heinrich birden lafa girdi.
O kadar eder misin?
Urquhart bir süre onu süzdü, dudaklarının kenarları hafif bir keyifle yukarı kıvrıldı. Sonra da kalın kaşlarını kaldırdı.
Evet.
Matyas başını salladı.
Tamam o zaman 3000.
Ne diye itiraz etti Heinrich, ama sen...
Tamam.
Matyas Urquhart'a döndü. Şimdi detayları konuşalım.
Nasıl arzu ederseniz.
Tuhaf biri diye düşündü Matyas, kibar ve görgülü. Ardından yumuşak ancak ısrarcı bir şekilde konuşmaya başladı. Karşısındaki onu tepkisizce dinliyor, arada sırada söylenenleri başıyla onaylıyordu.
Sorun var mı?
Hayır.
Güzel.
Matyas ayağa kalktı. Elbiselerindeki toprak ve otları silkeledi, paltosundan bir parşömen çıkardı ve Urquhart'a verdi.
Fransisken tarikatı başkeşişinden bir tavsiye mektubu. Gidip hürmetlerini sunmanın bir alemi yok, kimse seni beklemiyor. Kapıda da durdurulacağını zannetmiyorum. Ama durdurulsam bile böyle bir referansın varken hiçbir nöbetçi seni şehre girmekten men edemez.
Urquhart hafif bir ıslık çaldı. İçeri girmek için kağıda ihtiyacım yok. Ama başkeşişi bunu yapması için nasıl razı ettiğinizi gerçekten merak ettim.
Matyas kibirli bir şekilde güldü.
Ortak dostumuz Jülihli Wilhelm Başkeşiş'in manastırından bir taş atımlık mesafedeki çiftliğin sahibidir ve keşişin de ona bir iyilik borcu vardı. Wilhelm'in manastıra ciddi katkıları olmuştur, bilmem anlatabildim mi?
Fransiskenleri fakir ve dünyevi meşgalelerden uzak bilirdim.
Evet, onların arazisindeki her şeyin gerçek sahibi Tanrı'dır. Ama o gelip alana kadar birilerinin bunlara göz kulak olması gerekiyor, değil mi?
Ya da yemesi.
Ve içmesi.
İkinizin muhabbeti bitti mi?
Heinrich sesini yükseltmemeye özen gösteriyordu ama keyfinin kaçmış olduğu belliydi. Horoz kapısı tam saat 10'da kapanır ve istediğim son şey geceyi yıldızların altında geçirmek.
Anladık, anladık.
Matthias Urquhart'ı süzdü. Sen planını geliştir. Yarın akşam 5'te sen Ursula Manastırı'nda kalan detayları görüşmek için bir araya gelelim. O zamana kadar kendine mukayyet olacağını farz ediyorum.
Siz beni dert etmeyin, dedi Urquhart sırıtarak. Gerindi ve yüzünü kalın bulutların arasından göstermeye başlamış olan aya baktı. Siz ikiniz gidin, zaman daralıyor.
Gördüğüm kadarıyla silah taşımıyorsun.
Demin söylediğim gibi endişelenmeyin. Ben silahlarımı gösteriş yapmak için değil, kullanmak için taşırım. İhtiyacım olduğunda üzerimde olurlar.
Matyas'a göz kırptı. Yanımda bir tüy kalemle parşömen var zaten. Onlar silah değil ki, dedi Matyas.
Yanılıyorsunuz. Yazılı bir söz çok güçlü bir silah olabilir. Layığıyla kullanmasını bilene aslında her şey silah olabilir.
Eğer öyle diyorsan...
Diyorum. Artık gidin.
Heinrich döndü ve atına doğru yürümeye başladı. Matthias da peşinden takip etti. Ardına dönüp baktığında Urquhart çoktan ortadan kaybolmuştu.
''Gözlerine baktın mı?'' diye fısıldadı Heinrich.
''Ne?''
''Urquhart'ın gözlerine.''
Matthias dikkatini toplamaya çalıştı.
''Ne olmuş gözlerine?''
''Bir ölünün gözleri.''
Matthias az önce Urquhart'ın durduğu yere baktı.
''Sen hayal görüyorsun Heinrich.''
Tıpkı bir ölünün gözleri gibiydi. Beni korkutuyor.
Beni değil, haydi düş yola.
Karanlığın ve ağaç köklerinin müsaade ettiği son hızla yola koyuldular. Açık alana çıktıkları zaman atlarını dört nala sürdüler ve 10 dakikaya kalmadan şehre vardılar. Arkalarından kapanan kapıyla birlikte muzaffer bir şekilde geceyi geride bırakıp büyük surların sunduğu güvenliğin ardına sığındılar.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.